Kırmızı Bisiklet, Can Dündar, İmge Yayın Evi, İstanbul 2005, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Eylül 2007. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Ve ben aslında harfiyen hatırlayarak dünün bol vakitlerini, doyumsuz sohbetlerini, telaşsız saatlerini, saadeti hüzünle yoğurarak geçtim ihtiyar adamı süzgecinden. Ben onu gemleyemedim, o demledi beni. Olgunlaştım. Basarak üzerine birikmiş bütün yırtık takvim yapraklarının, yıllar yılı aynı çemberde dolanmaktan başı dönmüş akrep ve yelkovanların, o incecik delikten biteviye süzülmüş kumların, evine gire çıka ötmekten sesi kısılmış yorgun guguk kuşlarının, batmış onca güneşin, parıldamış bunca ay ışığının, hilalin ve fecrin, uğruna savaşılmış yokluğuna alışılmış dostların, birbirine karışarak yanım sönen kahkahalarla gözyaşlarının, yazılmış yazılamamış bunca satırın, tutulmuş tutulamamış onca sözün, dediklerimin diyemediklerimin, bir an önce bitmesini istediğim veya hiç bitmesin diye dualar ettiğim anların, koşuda çabuk yorulanların ya da koşmaya hiç niyeti olmayanların, sevaplarımın, günahlarımın, hatalarımın, süzüldüm imbiğinden, piştim o ihtiyarın dergahında, babamın oğluydum eskiden, oğlumun babası oluverdim birden. Ön söz. Bu fotoğraf 1966 Haziran'ında çekilmiş. Yaş günüm. Kafamdaki fötrün altından o yılın Mart'ında geçirdiğimiz feci trafik kazasının izi görünüyor hala. Annem hastanede. Babamla ben Luna Park'ta moral gezmesindeyiz. Atlı karınca üzerinde kederini objektiften gizlemeye çalışan kaytan bıyıklı adam, şimdiki benden küçük o zaman. Ama işsiz. Tüm birikimini tedavi masraflarına harcamış. Kederi ondan. 5 yaşımdan 50 yaşıma yürüdüğüm ve onunla birlikte büyüdüğüm yıllar boyunca o günkü titizlikle gizledi dertlerini benden. Yakındığını duymadım hiç. Cebinde parası olmadığında borç harç oyuncak alıyordu. En yakın dostunu kaybettiğini öğrendiğimiz sabah dudaklarını ısırırken gözlerini bizden kaçırıyordu. Hastanede sabahladığımız bir yılbaşı arifesi kanlı ameliyat bezlerini göstermemeye çalışıyordu. O yüzden hafızamda öfkeyle küfrederken değil, neşeyle şükrederken kayıtlıdır daha çok. Lanet olsunlara değil, çok şükürlere yatkındır. Bittik mahvolduklara değil, bunu da aşarızlara. Bıktım sendenlere değil, iyi ki doğdunlara. Ondan bir fiske yemeden, hatta kötü söz işitmeden yetiştim. Sonra oğluma da öyle bir baba olmaya çalıştım. Bu kitapta babasından aldıklarını oğluna devretmeye çalışan bir oğlun yazılarını bulacaksınız. Babalar günü yazıları, babalığa geçiş yazıları, babalıkla hesaplaşma yazıları ve giderek baba yazıları. Kimi uykusuz gecelerde, kimi hasta yatağında, kimi okul çıkışında yazılmış yazılar. Günümüz dünyasında çocuklar için oynayacak oyuncak, anlatacak masal bulma ihtiyacından, sürüldükleri yarış dünyasında oyuna ve doğaya yer açma ihtiyacına kadar uzanan yazılar. Okul yolunda karda donup ölmüş çocuklar kadar, anne karnında şöhrete kavuşmuş çocuklara da acıyan yazılar. Kimi gülüp eğlenerek, kimi hüzünle elemlenerek yazılmış yazılar. Hayat denilen geçit töreninde babasıyla evladını aynı zaman diliminde pek az görebiliyor insan. Biri veda ederken öbürü geliyor, biri erken giderken diğeri gecikiyor çünkü. Ben 10 yılı aşan o şanslı dönemde yazdım bu yazıları, mümkün olduğunca uzaması dileğiyle. Can Dündar 2005. Bir oğlum olacak dostlar. Çok akıllı olmadım hiç. Yanlış atlara çok oyunlar oynadım. Kulağımdan kar suları eksik olmadı. Sürüden ayrılan koyunları sevdim hep, bir de kendi bacağından asılmayanları. Kendimle yaşadım en büyük kavgalarımı. İçimdeki ikizler tahterevalli oynadı hayatla, ben seyrettim. Dışarıdan bakanlar kah öyle bildiler, kah böyle. Bense adalar hayal ettim çoğu zaman. Sahillerine cam şişeler içinde sevda mektupları vuran adalar. Tuğcuyla ağladım bir zaman. Pal sokağında dolaştım. Yaman çocukluk aşklarında erginliği iple çektim. Sünnet elbisem dahil hiçbir üniformayı sevmedim. Postallar sıktı bileğimi, yüreğimi. Kalemim dedi hep dilimin diyemediğini. Yanlış sevdalarda oyalandım kimi zaman. Bir pire için nice yorganlar yaktım. Maskeli balolarda tükettim ilk gençliğimi. Ama denizlere düştüm, sarılmadım yılanlara. Engerekler kesti önümü, tınmadım. Adalar sığınağım oldu. Sonraları hayat hep bir ağızdan türküler söylemeyi öğretti bir süre. Halaylarda piştim omuz omuza. Ama çabuk aldılar türküleri dilimizden. Unuttuk ezgilerimizi. 78 diydik, 68'e ısınamadan 88'de bulduk kendimizi. Savrulduk kara bir yelde. Yaman bedeller ödedik. 70'li olamamışken 80'lere prangalandık, 90'lar beraatimiz oldu. Dönüşte savaş baltalarımızı gömdüğümüz yerleri kaybettik. Temsili resimlerini çizdik faillerimizin, kendimize benzedi. Gün oldu, yanlış zamanlarda, yanlış kapılardan döndüm. Yasak elmalar tattım kuytularda. Bıçaklar kesmedi de tenimi, bir kötü sözle öldüm. Kuşaklar, kentler, sevdalar arasında yoruldum. Gün geldi, duruldum. Zaman sardı yaralarımı, kinlerimi hafızama gömdüm. Hamdım, oldum. Sevdayı en umulmadık yerde buldum. Bir kurbağa testinden çıktı gençliğimin bitiş düdüğü. İlk yaza doyamadan orta yaşla tanıştım. Dün bir garip cihazdan dinlettiler kalp atışlarını. Ultrason ekranında yüzünü gördüğümden beri uyku tutmuyor gözlerimi. Yakıyorum geçmişle köprülerimi. Çiçekten bir pranga takılıyor ayağıma. Ne kavgalar var gözümde, ne sevdalar. Karımın karnında bir cılız tekmenin sevinciyle sarhoşum. Uykusuz gecelere gebe ömrüm, biliyorum. Çaresiz çilelere, sebepsiz öfkelere gebe. Baba olunca anlarsınlar kapıya dayandı artık. Hırlının hırsızın kol gezdiği bir vahşi ormana düşüyor küçük kuş. Ben şimdi ona ne masal anlatsam? Kırmızı şapkalı kızları çoktan kurtlar yedi. Küçük berber devlerin tuzağında. Pinokyo burunları, Midas kulakları yalana doydu. Erdem pirinç dökerek geldiği yollarda kayboldu. Cadı masalları çağındayız. Kötülerin şiirini söylüyor şarkılar. Pamuk prensesler yok artık. 7 değil 77 cüceler. Ama ürküyorsam namerdim. Dahası var mı? Haftaya bir oğlum olacak dostlar. Ege koyduk adını. Kalbim Ege'de kaldı. İhtiyar ve ben. Bizim aksakallı ihtiyar çıka geldi dün. Her sene geldiği gün aynı saatte. Acıldı, telaş içinde konuştu benle. Dedim, hayrola acelen ne? Acelem yok, dedi. Ben her zamanki tempomdayım ama sana hızlı gibi gelmeye başladım. Dönüp bakıyorum da amma yol kat etmişiz seninle, dedim. Nasıl geçtik onca yoldan anlayamadım. Güldü. Başta anlayamaz insan, dedi. Anladığında da çok geç olur. Tempona ayak uydurmak zor, dedim. Boyuna koşturuyorsun, biz uykudayken bile dinlenmiyorsun. Sen hızla ilerlerken biz geriliyoruz mütemadiyen. Koşarken yıpratıyorsun bizi, kesiyorsun nefesimizi. Acelenle, ağır ol biraz. Hiç geri dönüp bakmaz mısın? Yarını takmaz mısın? Oturup soluklanmaz mısın? Çok görüp geçirmişlere mahsus bir merhametle baktı gözleri. Hakim, sakin ve mutedil. Dinledi öfkemi. İnsafsız, duraksız, fasılasız aktın. Ardında binlerce yitik düş, kırık hayal bıraktın. Direndik sana karşı, ezberledik geçmiş gelecek geniş hallerini. Şimdiki halimize derman olur diye. Oysa senin halin değil, bizimkiydi değişen. Fotoğraflarda durdurmaya, albümlere hapsetmeye çalıştık seni. Ziyan etmemeye çalıştık hiçbir saniyeni. Koştuk panik içinde, düşe kalka, ağlaya sızlaya, oynaya güle. Yarıştık seninle. Kazandım sananların tacı, bir perçem ak olup düştü başına. Çaresiz barıştık seninle. Lakin gün oldu, isyan ettik, herkese ayrı işleyen adaletine. Kızdı bu lafa ihtiyar, diklendi. Aynı hızda yürürüm ben hep, ayrıcalık tanımam kimseye, diye kestirip attı. Krallar bile dayanamadı hızıma. Hadi canım, dedim. Kimine alabildiğine cömertsin, kimine gelince kör olası bir cimri. Kum saatin akar deli gibi. Ben değilim müsebbibi, diyecek oldu. Fırsat vermedim savunmasına. Gerçekten adilsen eğer, söylesene niye en mutlu olduğumuz an ışıktan hızlısın, acı çektiğimizde kaplumbağadan yavaş. Anlaşıldı mesele, dedi. İyisi mi ben sana bir yardımcımı yollayayım, sabırdır adı. merhemidir yarattığım tahribatın. Omuz siktim, ben sabır istemiyorum, rehaveti özlüyorum dedim. Senin o tükenmez gibi göründüğün, hesaba gelmediğin halini, eski aheste akışını, günün bir türlü batmak bilmediği o sohbeti, bol yaz akşamlarını, o dolunayda yıldız yıldız gülümseyen uzun lacivert geceleri, salkım saçak güneş altında ışıkla özgürce seviştiğimiz nihayetsiz ve meşakkatsiz günleri, bahçede öğle uykularında saçımı okşayan şefkatli eli, babamın itinayla kurduğu saatten evinden geniş aralıklarla kafasını çıkarıp neşeyle guguklayan kuşun mesut müjdeli sesini özlüyorum. Seni anladım dedi aksaçlı ihtiyar. Yapabileceğim tek iyiliği yaptım sanıyordum. Hafızanı körelttim diye biliyordum. Sabra sığınmıyorsan unutmaktır en iyisi. Oysa ben aslında harfiyen hatırlayarak dünün bol vakitlerini, doyumsuz sohbetlerini, telaşsız saatlerini saadeti hüzünle yoğurarak geçtim ihtiyar adamın süzgecinden. Ben onu gemleyemedim, o demledi beni. Olgunlaştım. Basarak üzerine birikmiş bütün yırtık takvim yapraklarının, yıllar yılı aynı çemberde dolanmaktan başı dönmüş akrep ve yelkovanların, o incecik delikten biteviye süzülmüş kumların, evine gire çıka ötmekten sesi kısılmış yorgun guguk kuşlarının, batmış onca güneşin, parıldamış bunca ay ışığının, hilalin ve fecrin, uğruna savaşılmış, yokluğuna alışılmış dostların, birbirine karışarak yanıp sönen kahkahalarla gözyaşlarının, yazılmış, yazılamamış bunca satırın, tutulmuş, tutulamamış onca sözün, dediklerimin, diyemediklerimin, bir an önce bitmesini istediğim, hiç bitmesin diye dualar ettiğim anıların, koşuda çabuk yorulanların ya da koşmaya hiç niyeti olmayanların, sevaplarımın, günahlarımın, hatalarımın, süzüldüm imbiğinden. Geç istediğin gibi seç, ister ağır aksak, ister koşar adım dedim bizim ihtiyara. Bu dönüşü olmayan yolculukta ya gideriz ya gitmeyiz, bir bu kadar daha. Yanılıyorsun dostum dedi ihtiyar. Kalıcıyım ben, asıl sensin geçen. Sonra sesindeki yakıcılığın farkına vararak belki kulunuzu teselliye girişti. Sana hazırladığım sürprize bak. Doğum günündü dün, babalar günü yarın. Babanın oğluydun dün, oğlunun babasısın bugün. Kıymetini bilirsen hayat nihayetsiz bir düğün dedi ve uzaklaştı. Çevirirken bir kez daha kum saatini baş aşağı, şükranla fısıldadım ardından adını, zaman. Babba, babamın oğluydum önce. Babba diye heceledim adını ilkin. Ona doğru yürüdüm, ürkek, cılız adımlarla. Kocaman avucuna verip avucumu, cesaretle karşıdan karşıya geçtim. Baba bana topal yazdım okul fişleriyle, ilk yazımdı. Benim babam seninkini döver diye böbürlendim dayak yiyince. Babam ne çok şey biliyor diye şaştım dinledikçe. Öğütleri ondan aldım, ödevleri onunla yaptım. İlk içkiyi onsuz tattım gizlice. Üzüldüm bayramda işe gidince. Sonra külotumdaki şu leke de ne baba? Bu kızı çok seviyorum baba. Evlenmeyi düşünüyorum ne dersin baba? Bir oğlumuz olacak baba. Niye ağlıyorsun baba? Oğlumun babası oldum sonra. Ben de babbaydım artık. O cılız adımlar bana koştu, top almak bana düştü. Yarın okuldan örselenip geldiğinde pazularımı göstereceğim, güvensin diye. Yeniden açacağım ansiklopedileri, baştan öğreneceğim. Gök niye maviymiş, gemi nasıl yüzermiş, Kenya nereye düşermiş. Babayım, her şeyi bilmek zorundayım. Gizliden gizliye inceleyeceğim, neler okuyor, hangi sitelerde geziyor, kimlere gönül koyuyor. O kızı seviyor mu gerçekten? Kız onu hak ediyor mu? Eziyor, eziliyor mu? Sonra daha zor sorular gelecek. Kilotundaki lekeyi nasıl anlatmalı? Belalardan nasıl korumalı? Düğünde gözyaşlarını nasıl tutmalı? Babamın babası oldum bu arada. Cılızlaştı yıllar önce babba diye cılız adımlarla kendisine koştuğum adamın adımları. Şimdi karşıdan karşıya geçerken küçülmüş avucunu büyüyen avucuma alıyorum. Karşılıksız verdiği bir borcu geri ödeyebilmenin hazzını yaşıyorum. Şaşıyor bazen konuştuğuma, yazdığıma. Oğlum ne çok şey biliyor diye. Üzülüyor bayramda ziyarete gidemeyince. Ve kızıyorum ben ilacını içmeyip gizlice içki sigara içince. Daha çok yemelisin baba. Sağlığına dikkat etmelisin baba. Ne olur birbirinizi üzmeyin baba. Biliyorum ben de özledim baba. Kendine dikkat et baba. Ben de oğlumun oğlu olacağım gün gelince. Küçülecek avucum, onun büyüyen avucunda. Zor yürüyeceğim cılız adımlarımla ona doğru. Daraldığımda stres topu alacak, bunaldığımda yanı başımda olacak. Onu dinlerken şaşacağım bunca şeyi nasıl bilebildiğine. Uğramıyorsun diye yakınacağım. Doktor diyecek, kaçacağım. İğneye gelen hemşireye, oğlum gelirse hepinizi döver diye dayılanacağım. Ona soracağım kilodumdaki prostat lekesinin anlamını. Ondan gizli saklı içeceğim. Gün gelecek, silinecek hafızam. Onu bile hatırlayamayacağım. Çocuklaşıp baba diye heceleyeceğim belki. İhtimal başucumda oğlumun oğlu olacak. Zaman denilen devri daim makinesi rengarenk bir dönme dolap gibi. Allı morlu ışıklar saça saça bir aşağı bir yukarı taşıyacak bizi. Oğlu babaya, babayı oğula dönüştürerek, çocukları büyütüp büyükleri küçülterek, bir neydik ne olduk oyununda ömürler söndürüp son durakta herkes başladığı yere döndürerek. En iyisi oğullaşmış babalar, babalaşmış oğullarla üç kuşak bir arada binmeli bu güzelim çarkı feleğin ışıklı vagonlarına. Ve itişmeden uçuşmalı, tutunup zamanın uçsuz bucaksız kanatlarına. Yaşam bisikletinin selesinde. Kalabalık konferans salonunda, mesleğinin doruğunda bir avukat. O gün mezun olacak hukuk öğrencilerine hitap etmek üzere kürsüye geliyor. Herkes meslekten söz edeceğini zannederken o hayatı anlatıyor. Hepiniz kişisel yaşamınızı bir kenara koyup çok çalışabileceğinizi kanıtladınız, diyor bilge hukukçu. Ama unutmayın ki ölüm döşeğindeki birinin keşke işime biraz daha zaman ayırabilseydim dediği duyulmamıştır. Çocuk sahibi olacak kadar şanslıysanız onların göz açıp kapayana kadar büyüyeceklerini ana babalarınız size söyleyecektir. Buna ben de tanıklık edebilirim. Çocuklarımıza hikaye okumalı, onlarla balığa çıkma, yakalamacı oynama ve birlikte dua etme fırsatını Tanrı ancak belli bir ölçüde bahşeder bize. Bunlardan birini bile kaçırmamaya özen gösterin. Nasıl olsa işiniz, çocuklarınız gittikten sonra bile orada sizi bekliyor olacaktır. Bu konuşmadan 6 hafta sonra yaşlı avukatın intihar haberi geldi. Kim bilir neyin pişmanlığıyla kıymıştı canına. Hayata veda ederken en çok kiminle vakit geçiremediğine yanmıştı kim bilir. Bu öyküyü Bob Person 60 dakikalığına baba kitabında okudum. Avukatın son konuşması tüm babalara bırakılmış bir vasiyet mektubu gibiydi. Birkaç yıl önce parlak bir iş teklifi almıştım. Mesleki kariyerimin doruğu olabilirdi. Lakin her gün saat 20'de görevde olmam gerekiyordu. Teklifi duyduğum anda o saatin oğlumun banyo saati olduğu geçti aklımdan. Hayatta başka hiçbir şeyin beni o banyo seansı kadar mutlu edemeyeceğini düşündüm ama bunu teklifi yapanlara söyleyemedim. Anlayacakları şüpheliydi. Bir bahaneyle reddettim. Yine de baba olduğumdan beridir saat saat başkalarına dağıttığım zaman hazinesinden oğluma pek az pay düştü. Küçük bir sandala diz dize kurulup uzak bir kuleye doğru kürek çekme keyfine hiç vaktim olmadı örneğin. Onunla bir cam bardağın pamuktan toprağına limon çekirdeği ekip büyümesini izleyemedim. Yeni yeni yarım yarım söylediği şarkılara eşlik edip bu düeti bir kasete kaydetmeyi çok isterdim, olmadı. Bir cümle ben söyleyip bir cümle ona söyleterek hiç yoktan bir masal yaratmayı ve düş güçlerimizi yarıştırmayı tasarlamıştım. Hazırdan yemek daha kolay geldi. Yapılacak işlerim, yazılacak yazılarım, bakılacak telefonlarım vardı. Ben aslında onun için çalışıyorum. Sıkça sarıldığımız bir bahanedir. Ama ona hiçbir zaman daha çok parası olan bir baba mı istersin, daha çok seninle olan bir baba mı diye sormamışızdır. Babalık için uçurtma almak yetmez. Birlikte uçurtmak gerekir. Daha hiç uçurtma uçuramadık ama keyfini sürdüm. Sabahları yanağımda ıslak bir buse ve başucumda şen bir günaydın babacığım sesiyle uyanmanın, hadi sarılıp yatalım babacığım çağrısıyla başlayan gecelerde, o sihirli seni seviyorum'u kulağıma fısıldadıktan sonra yanaklarımı avuç içlerinin parantezine alıp uykuya çekilince göz kapaklarına yerleşen huzuru izlemenin tadına vardım. Konuşmaya başladığından beridir beni tapik ederek hatalarımı da sevaplarımı da aynen tekrarlayan bu sevimli papağana Duvara kazılı boy tablosundaki çizgiler yükseldikçe yükselen bir tutkuyla bağlanmanın tadını çıkardım. Annesiyle birlikte bezini değiştirmiş, mamasını yedirmiş, pişiklerini kremlemiş olmanın, zayıf bacakları ilk adımını attığında elini tutmanın, dilinden ilk sözcük döküldüğünde birlikte coşmanın heyecanını tattım. Sonunda beklenen gün geldi. Hayatımın ilk babalar günün kutlu olsununu işleyeceğim gün. Bugün onun karaladığı bir resim ilk hediyem olacak. 70 yaşındaki babam geçen gün, torunumu ilkokula götürene kadar sıkacağım dişimi dedi. Bütün hüznüne rağmen yine de bir zafer coşkusu var bu devir teslim töreninde. Bugün babanızı yanınıza, oğlunuzu kucağınıza alıp Freelight'ın devrim şiirindeki dizesini gururla haykırabilirsiniz. Vardım, varım, var olacağım. Kaç dakikalık babasınız? İngiltere Sağlık Bakanı Alan Milburn ilginç bir açıklamayla görevinden istifa etti. Şöyle dedi Milburn. Artık seçim yapmam gerekiyordu. İki alternatif vardı. Ya siyasi kariyerimi seçecektim ya aile hayatımı. Bu hayat bir prova değil. Hepimiz sadece bir kez yaşıyoruz ve ben çocuklarım büyürken yanlarında olmak istiyorum. Bir siyasetçinin çocuklarıyla birlikte olabilmek için kariyerini tepmesi sık rastlanan bir durum değil. Milburn'un büyük oğlunun 12 yaşına gelmiş olması, basında daha önce aklınız neredeydi gülüşmesine yol açtıysa da, çocuğumuza ne kadar zaman ayırıyoruz sorusunu da gündeme getirdi. Gerçek şu, çocuğunuzun doğumundan 18 yaşına varmasına kadar 6570 gününüz var. Milburn'un oğlu 12 yaşındaysa, bunun 4380'i yanmış demektir. Şimdi bakan geri kalan 2190 günü kurtarmaya çalışıyor. Ve bakanlık koltuğunun ya da servetinin bu sayıyı artırmaya yetmeyeceğini biliyor. Rob Parsons 60 dakikalığına baba kitabında Amerika'da babalar üzerine yapılan bir araştırmadan söz eder. Soru şudur. Çocuğunuzla günde tahminen ne kadar konuşursunuz? Çoğu baba 15 ila 20 dakika diye yanıtlar. Araştırmacılar bunu sınamak üzere babaların ve çocukların üzerlerine mikrofon yerleştirip aralarındaki iletişimin gerçek süresini ortaya çıkarır. Günde 40 saniye. Bu da 10 ila 15 saniyelik 3 dilim şeklinde gerçekleşmektedir. Muhtemelen yemeğini ye, ödevini yap, odanı kirletme talimatlarıyla ibaret saniyeler. Günün ancak 40 saniyesini babasına ayıran bir çocuk ortalama 3 saatini televizyon karşısında geçirmektedir. Sağlık Bakanı'nın istifasından sonra aynı araştırmayı İngilizler de yaptı ve durumun eskiye göre iyiye gittiği ortaya çıktı. İngiltere'de bir kuşak önceki babalar çocuklarına günde ortalama 15 dakika ayırıyormuş. Günümüzde bu rakam 2 saate çıkmış. BBC'ye göre bunun nedeni kadın haklarında ve aile yapısında ortaya çıkan değişiklikler. Anneler artık eskisinden farklı hayatlar sürdürüyor, daha çok çalışıyor, eve ve çocuklara daha az vakit ayırabiliyor. Ortaya çıkan boşluğu baba dolduruyor. Çocuğu okula bırakmak, yatakta masal okumak gibi işler paylaşılıyor. Boşanmaların artmasıyla babalar haftanın belli günlerini çocuklarıyla geçirmek zorunda kalıyor. İngiliz babaların yarıdan fazlası çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmek istiyor. Bu istek doğrultusunda İngiliz hükümeti işverenlere babalara daha esnek mesai saatleri uygulamanın yollarını arayın dedi. Araştırmalar gösteriyor ki babalarının ilgisine mazhar olan çocuklar anaokulu çağında sosyal açıdan daha başarılı oluyor. 16'sına geldiklerinde sınavlarda daha iyi sonuçlar elde ediyor ve 21'ine geldiklerinde suç işleme olasılıkları daha düşük oluyor. Özetle çocuğa yakın anne, uzaktan otoritesiyle yöneten baba modeli sona eriyor. Babalar mesaiyi devralmaya hazırlanıyor. Son mahalle. Ömrümün ilk 15 yılı dingin bir mahallede, 3 katlı pembe bir evin sobalı küçük dairesinde geçti. Kiracıydık, bir oda, bir salon, bir de asmalı minicik balkon. Önünden dere akarmış ben doğmadan. Dere doğduğum gün taşmış ve sel suları bizim evi basmış. Ben kendimi bildiğimde dere kapatılmış, yerine yemyeşil bir çocuk parkı yapılmıştı. Yukarıda ev sahibi Faize Hanımlar, arkada top oynamaya müsait bir arsa vardı. İlk adımlarımı o evde atmış, sünnete giderken o evden çıkmış, ilk öpüşmenin heyecanını o evde tatmıştım. Televizyonu ilk kez komşu misafirhanede görmüş, bizim mahalleden Tayfun'la dışarıdan burnumuzu pencereye gömmüş, ekranda pilli bebeği görünce hayrete düşmüştük. Neler görmemiştik o asmalı minicik balkon. 60'ların coşkusunu, 70'lerin kavgasını, 80'lerin süngüsünü. Pembe evin duvarları kah öfkeli sloganlarla bezenmiş, kah süslü tabelalarla döşenmişti. Sonra pembe ev yaşlandı yıllarla. Yanı yöresi bürolarla doldu, eski komşular uğramaz oldu. Tanıdık evler, dost yüzler gibi kocayıp devrildi birer birer. Geçen hafta sonu haber geldi, pembe evi yıkıyorlar diye. Üç kuşak koşup gittik, eski bir dostun ölüm döşeğine koşarmışçasına hüzünlü. Gittiğimizde tam da bizim daireyi balyozluyordu işçiler. Onca hatıra bir moloz yığını halinde önümüzde duruyordu. Bak, gençliğimizi balyozluyorlar dedi Tayfun. Son yüzyılın mahallesiz büyüyen ilk kuşağından kızına yıkılan evin çağrıştırdığı derme çatma anılardan seçmeler anlatırken telaşla. Poz verip fotoğraf çektirdik ilk gençliğimizin enkazı önünde. Ve üç kuşak birlikte vedalaştık asma balkonlu pembe evle. Evle birlikte mahalle de çekip gitmişti hayatımızdan. Mahalleyle birlikte mahallenin delisi, terzisi, abisi, takımı suda. İçtiğimiz gazozları kara kaplı veresiye defterine yazan bakkalı da, dost sabahların tanıdık selamlaşmaları da. Bir maniniz yoksa annemler akşam oturmasına gelecekleri de, komşuluk ilişkileri de. Ne yalan söylemeli, bazen aile baskısından da ağır basan mahalleli baskısı da. Selin suyuna direnen mahalle çağın zoruna direnememiş, kaybedilmiş bir kimlik kartı gibi hayatımızdan silinip gitmişti. Geride sadece ona özlemi yansıtan televizyon dizileri bırakarak. Zaman o çok bildik posterdeki gibi veresiye satanın aleyhine işlerken, peşin satanın kasasını doldurmuş ve market bakkalı konfeksiyonda terziyi öldürmüştü. Mahalleler steril sitelere dönmüş, sokaklar adlarını bırakmış birer numara olmuştu. Ne sokakta çocuk kalmıştı, ne balkonda asma, ne arkada arsa. 60'larda coşkuyu, 70'lerde kavgayı, 80'lerde süngüyü görüp geçirmiş pembe ev, 2000'lerin hoyratlığına dayanamadı. Yıkıldı ayağımın ucuna, eski bir arkadaşım gibi, 15 yaşım. Son mahalleyle babamın yanağına süzülen iki damla gözyaşıyla vedalaştım. Mavi tahterevelli. Küçükken evimizin önünde yeşillik içinde bir çocuk bahçesi vardı. Bahçede de mavi bir tahterevelli. Akşamüstleri babamla oraya giderdik. Ben üç tekerlekli bir bisikletle, o kim bilir aklında ne dertle. Karşılıklı yerleşirdik tahterevallinin iki kefesine, eşit konumda iki adam gibi. O ağırlığını verip azar azar yükseltirdi beni. Tepeye çıktıkça heyecanlı çığlıklar atardım. Bir yanda yüksekliğin ürpertisi, öte yanda emin ellerde olduğunu bilmenin güven hissi. Yukarıdan bakardım babama. Korkuyla önümdeki demire sımsıkı yapışsam da, bilirdim ki düşecek olsam kocaman iki elden bir döşeye düşerim en fazlasından. Sonra babam yavaşça kalkardı oturduğu kefeden. Bana büyüyüp ağırlaştığımı hissettirirdi. Yeniden baş başa gelirdik bu eğlenceli terazide. Benim ayağım boşlukta, onunki yerde. Yorulana dek ine çıka eğlenirdik güzelim mavi tahterevallide. Zamanla büyüdüm, ağırlaştım, mavi tahterevalliden uzaklaştım. Hayatın basamaklarını tırmanıp yükselirken, insan kendisini yukarı taşıyan şeyin, çocukken kalbine yerleştirilen o cesaret duygusu olduğunu fark edemiyor. Görünmeyen kocaman iki el her daim arkasında duruyor. İnsan düşsem de o iki el korur beni güveniyle büyüyor. Ama aşağı fazla bakmadığından kefeyi havaya kaldıran ağırlığın bu güvenden kaynaklandığını anlayamıyor. Ne zamana kadar? Bir gün pamuk tenli bir çocuğu mavi tahterevalliye götürünceye kadar. O güne dek babanın oğlu iken oğlunun babası oluveriyorsun aniden. Onu tahterevallinin bir kefesine bindiriyor, sen karşısına geçiyorsun ve bir zamanlar babanın sana yaptığını yapıp ustaca dengeliyorsun. Güven duygusu aşılayıp yükseltmeye başlıyorsun. Artık büyümüş ellerini her an imdada yetişecek şekilde hazır tutuyorsun. Tahterevallinin sırrını o zaman anlıyorsun. Geçenlerde babam, oğlum ve ben eski mahallemize gittik. Yeşillikler içindeki çocuk parkı yıkılmış, yerine beton zeminde bir oyun yeri kurulmuştu. Tahterevallisi bizim maviye benzemeyen. Haydi binelim dedim. Bu kez bir kefesinde babam, diğerinde oğlum vardı. Ben tam ortaya tahterevalliyi dengede tutan direğin üstüne kuruldum. Onların keyifle inip çıkmalarını izleyip mutlu oldum. Öyle bir dengesi var ki ölümle yaşam arasında kalkıp inen ve adına kainat denen bu mavi tahterevallinin, torunlar büyüdükçe küçülüyor dedeler. Biri dillendikçe öbürü suskunlaşıyor. Zamanla bir kefesi boşalıyor tahterevallinin. Boşalan yere sen oturuyorsun, karşıdaki bebek senin yerine geçiyor. Ve hayat denilen oyun böyle sürüp gidiyor. Babalar gününü babasıyla kutlayanlar şanslı. Evladıyla kutlayanlar da. Hem babasıyla hem evladıyla kutlayabilenler ise en şanslılar. Mavi bir tahterevalli üzerinde üç kuşak bir aradalar. Her zaman yakalanmayacak ve ne yazık ki fazla uzun sürmeyecek bir ayrıcalık bu. Ben o şanslı insanlardan biriyim. Babalar gününde hem kutlayan hem kutlanan rolündeyim. Sendelersem kocaman iki elin güvenli döşeğine düşeceğimi bilerek, düşebilecek olana da kocaman ellerimden bir ağ gererek keyifle oturuyorum mavi bir tahterevallinin ortasında. Tanrım ne olur biraz daha. Kırmızı bisiklet. Yıllar önce bir kitapta okumuştum. Bu bahar başıma geldi. Oğluma bir kırmızı bisiklet aldık. Binmeyi öğrenene kadar dengesini sağlasın diye arkaya iki küçük tekerlek taktırmaya gittik. Çok görüp geçirdiği belli, bıçkın bir usta, lastiklere hava basarken yedek tekerlekleri boş verin dedi. İki tekerle binmeyi denesin. Yardımcı olursanız bir saatte öğrenir. Yoksa yedekleri atması aylar alır. Düşse de aldırmayın, düşe kalka öğrenir sürmeyi. Öğüdü tuttuk ve açık alanda ilk denemelere giriştik. Önce pedal basmayı, fren sıkmayı anlattım. Sonra selede dengede oturmayı. Oturdu, ayakları pedala zor uzanıyor, düşmekten korkuyordu. Hiç korkma, ben daima yanında olacağım ve seni tutacağım dedim. Güvendi, sol elimle gidona, sağ elimle seleye yapıştım. Burnumu çocuksu kokular saçarak dalgalanan saçlarına gömüp kırmızı bisikletin yanı sıraya koşmaya başladım. Önce ağırdan alan, giderek hızlanan bir tempoda. O yüzünü yalayan rüzgarın ve emin ellerde olmanın keyfiyle kahkahalar atarken ben bisikleti dengede tutmak için büyük enerji harcıyor, tekerden hızlı koşma çabasında nefes nefese soluyordum. Kolay değil, istikballe yarışıyordum. Bir süre sonra yoruldum. Şimdi kendin binmeyi deneyeceksin dedim. Çekindi biraz. Süremem diye diretti. Sürersin dedim. Ben hemen arkandayım. Önce ürkerek bastı pedallara. Kırmızı bisikletin dengesi bozuldu. Fark ettirmeden seleden tutup düzelttim. Acemi sürücüyü iltifatlar ve ıslıklarla yüreklendirdim. Şimdi bazen arkasında tuttuğumu bilmeden bisikleti kendisinin sürdüğünü sanıyor. Bazen ise tuttuğumu sanıp gerçekten kendisi sürüyordu. Zamanla bisikleti kimin yönettiğini ayırt edemez oldu. Oysa ben farkındaydım. Kırmızı bisiklet uçmaya hazırlanıyordu. Bir saatin sonunda artık iki elim havada bisikletin yanında koşturuyordum. Ellerimi görüyor, her an tutabileceğimi biliyor, bunun verdiği güveni kendi başına sürebiliyor olmanın özgüvenine katık edip direksiyona sımsıkı yapışmış halde pedala basıyordu. Giderek hızlandı. Bir süre sonra yetişemez olup peşini bıraktım. Kırmızı bisiklet sendeledi ilkin, bir o yana bir bu yana yattı, sonra toparlanıp çığlıklarla kanatlandı. Ardından baka kaldım. Bir hayat provasıydı sanki. Sendelerse her an arkasında olacağımı, yardıma koşacağımı biliyor ama vakti gelince süren bir bahar dalı gibi kırmızı kısrağını kendi başına sürmeye gerekiyordu. Erken bıraksam düşebilir, fazla tutsam ömür boyu dengesini sağlayamayabilirdi. Seredeki elim onu biraz besleyip tam zamanında kesilen bir göbek bağıymışçasına görevini yapıp çekilmişti. Şimdi bir pedal ileri basıldıkça öbürü gerileyecek, yeni sürgün geldikçe yorulan körelecek, hayatın tekerleri nesilleri öğütecek, devran böyle dönecekti. Yarın seledeki çocuğun eli tutacaktı çocuğunun selesinden. Onun selesini tutan el ise senede bir gün öpülmeyi bekleyecekti. Tıpkı bugün öpmeye gittiği gibi zamanında kendi selesine yapışan eli. Babalar ve çocuklar. Evlatlar açısından babalık üç döneme ayrılır. İlki, benim babam gibisi yok dönemidir. Babamızın her şeyi bildiğini, herkesi yenebildiğini, her engeli aşabildiğini düşünür, buna yürekten inanırız. İkinci dönem, biraz daha büyüyüp başkalarının babalarıyla tanıştığımız ve kendimizinkiyle kıyasladığımız dönemdir. Falancanın babası oğluna şunu almış, filanca kızına şöyle davranmış diye söyleniriz. Üçüncü dönem, eksiği fazlası vardı ama çok iyi adamdı dönemidir. Bu cümleyi genellikle bir pişmanlık ifadesi izler. Keşke hayatta olsaydı da boynuna sarılabilseydim, akıl danışabilseydim. Babalar açısından evlatla ilişkiler de üç döneme ayrılabilir. İlki, yavruma canım feda dönemidir. Her baba bebeğini ilk kucağına aldığında avucunu dolduran sıcaklığı başka hiçbir sevginin yaratamayacağına inanır. Artık çocuğu için yaşayacaktır. İkinci dönem, hiç vaktim yok ki dönemidir. Bebeklik devrinin tatlı neşesi yerini uykusuz gecelere durdurak bilmez bir ilgi talebine bırakır ve baba yeniden işlerine gömülür. Ömrünü adamaya söz verdiği evlatla akşam sofrada ya da televizyon karşısında birlikte olabilir ancak. Ve son dönem. Artık evladını sevmeye vakti vardır, lakin seveceği evlat çoktan yuvadan uçmuştur. Bir zamanlar cıvıl cıvıl şakıyan çocuk odasının derli toplu sessizliğine bakıp keşke ona daha çok vakit ayırabilseydim diye iç geçirir. İkinci dönemi yaşayan babalar ve çocuklara tavsiyem, üçüncüyü yaşamamak için birinciye dönmeleridir. Keşkeleri aşmanın yolu baba çocuk ilişkilerinde balayı yıllarının heyecanını diriltmekten geçiyor. Ben bu duyguyu bu babalar gününde bir göl kenarında yaşadım. Babam ve oğlumla yürüyüşe çıktık. Diş perisinin getirdiği motoru yüzdürdük önce, sonra kendi keşfettiğimiz dar patikadan geçip yüksekçe bir tepeye tırmandık ve yan yana oturup yukarıdan göle baktık. İşte üç kuşak bir aradaydık. Babam en güçlüsüydü babaların ve oğlum en yakın arkadaşım. Ayaklarım göldeydi, bulutlara değdi başım. Son zamanlarda hangi eve gitsem çocuk odasında yığınla oyuncak görüyorum. Oyuncaklar, çocuklarımıza ayıramadığımız vakitlere karşı verdiğimiz rüşvetler. Oysa oyuncaktan çok onları birlikte oynayacağı bir babaya ihtiyacı var çocukların. Tıpkı babaların hediyeden çok ziyaretine gelip onlarla dertleşecek çocuklara ihtiyacı olduğu gibi. 3 yıl önceki babalar günü yazıma baktım. Oğlumla yapmak isteyip yapamadıklarımı yazmışım. Şükür ki bir kısmını yapabildim geçen 3 yılda. Dün balığa çıktık Ege'de. Bir düet kaseti kaydedemesek de bir cümle ondan, bir cümle benden, bir masal yazdık birlikte. Ve nihayet bisiklete bindik geçenlerde. Hayatın akışı böyle. Yeter ki keşkeler olmasın finalde, bütün babalara sevgilerle. Ben babamın beşiğini sallarken. Çocuk sahibi olduğumdan beridir fark ettim ki ortada çok ciddi bir masal sorunu var. Size şaka gibi gelebilir ama değil. Malumunuz çocukların çoğu dünya ile iletişimini masallar aracılığıyla kuruyor. Masal kişileriyle özdeşleşip maceralar yaşıyor ve o arada da sorun çözmeyi, ilişki kurmayı, iyiyi kötüden ayırmayı öğreniyor, insanları ve kendini tanıyor. Üstelik masalların zaman ve mekan sınırı yok. Kuşaklar ve sınırlar ötesi bir çocuk imparatorluğu adeta. Uluslararası bir iletişim aracı. Dilden dile, devirden devire sıçrayan bir enternasyonel hayal alemi. Ben masalların gerçek üstülüğüne her zaman hayranlık duymuşumdur. Develerin tellal, pirelerin berber olduğu ve babanın beşiğini sallayabildiğim bir zamanda yolculuğa daima şapka çıkarmışımdır. Öyleyse sorun ne diyeceksiniz. İşin sorun olan yanı şu ki, konu bu kadar önemli olmasına rağmen bir yandan da güvenilir masal bulmak son derece zor. Geçenlerde Deniz Gökçe, O Güzelim Alice Harikalar Diyarında masalının gerçek hikayesini yazdı. Meğer kitabın yazarı aslında 19. yüzyılda yaşamış bir İngiliz matematikçisiymiş. Küçük kızlara ilgi duyan bir sapıkmış. çalıştığı üniversitenin dekanının küçük kızına tutulmuş ve onu üniversitenin gölünde sandal gezilerine çıkararak hikayeler anlatmaya başlamış. İşte Alice'in Harikalar Diyarı'ndaki masalları bu hikayelerden çıkmış. İşin sonu daha da korkunç. Alice yaşı ilerleyip genç kız olunca bizim profesörün sapıklığının farkına varmış ve intihar etmiş. Şimdi çocuklarımıza bağlandırarak anlattığımız masal işte böyle bir tarihçeye dayanıyormuş. Gelin de endişelenmeyin. Biraz daha araştırınca anladım ki sadece Alice değil, bizim Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel, Kül Kedisi, Çizmeli Kedi, yani tanıdığımız masal kahramanların çoğu 17. yüzyılda Fransa'da halk arasında anlatılan yarı pornografik öykülerden çıkıp gelmiş. Zamanla sansürlenerek günün koşullarına uydurulmuş. Örneğin orijinal masalda Uyuyan Prensesi 100 yıllık uykusundan yakışıklı bir prens değil, evli bir adam, üstelik de tecavüz ederek uyandırıyormuş. Prenses de bu ilişkiden hamile kalıyormuş. Bunu duyunca aklıma yıllar önce okuduğum bir Kırmızı Şapkalı Kız yorumu geldi. O da mı diyeceksiniz? Ne sandınız? Kırmızının insanın içindeki cinsel eğilim ve dürtüleri simgelediğini artık çocuklar bile biliyor. Masalın ruh bilimsel çözümüne girişirseniz anlıyorsunuz ki aslında Kırmızı Şapkalı Kızımız henüz ergenlik çağı sorunlarıyla boğuşan bir yeni yetmedir. Annesi, yani kızın süper egosu, Kırmızı Şapkalı Kızın içgüdülerini bastırmak için onu yola çıkmadan sıkı sıkı tembihler. Sağa sola bakıp oyalanmamasını söyler. Ama orman, yani bilinçaltının gizemli derinlikleri birbirinden çekici günahlarla doludur. Meraklı küçük kızımız neşe içinde ormana dalınca kurt, yani bilinçaltı devreye girer. Acelenle küçük kız, bak orman ne kadar güzel, biraz dolaşmak istemez misin der. Bütün erkekler lafa böyle girmezler mi? İşte Freud'un ünlü haz ilkesi orada devreye girer. Ergenlik dürtülerinin etkisi altındaki kızımız kendini kurda kaptırır. Sonrası malum. Kurt, anneannenin adresini alır, onu yutar ve yaşlı kadının giysilerine bürünerek bizim kırmızı şapkalıyı yatağına alır. Neyse ki son anda avcı, işte baba yetişti, çıka gelir, kızını kurtarır. Bilinçaltının vahşi güdüleri yenik düşer. Kurdun karnını yarar, eski zaman sezeryanı, anneanneyi çıkarır, sonra da kurdun karnına taşlar doldurarak onu, yani kızın bilinçaltını sonsuza kadar prangaya vurur. Böylece kırmızı başlıklı kızımız da yoldan çıkmanın bedelini, kurtların nasıl kılık değiştirmiş canavarlar olduğunu öğrenmiş olur. Bir daha da asla ormandan, içinden gelen sese kulak vermez. Bilmem bana hak vermeye başladınız mı? Bitmedi. Bir de şu alternatif finali dinleyin. Avcı eve girip kurtla kızı yatakta bulunca baltasına davranır. Ancak kız kurtla birlikte avcıya dönüp onu azarlar. Seni seksist manyak, sen ne hakla kadınlarla kurtların kendi aralarındaki bir sorunu baltayla çözmeye kalkıyorsun? Bizim bu sorunu bir erkek olmadan çözemeyeceğimizi mi sanıyorsun? Bu konuşmadan sonra anneanne kurdun karnından dışarı fırlar, baltayı kaptığı gibi avcının kellesini uçurur. Sonra da kurt, anneanne ve kırmızı başlıklı kız kafa kafaya verip ormanda karşılıklı saygıya dayalı yeni bir yaşam kurarlar. Tahmin ettiğiniz gibi, bu da masalın feminist yorumu ve siz hala ananızın masallarını mı okuyorsunuz başlıklı kitapta yer alıyor. Masallarda süre giden bu cinsel savaşı gördükten sonra şimdi oğluma masal anlatmaya korkar oldum. Tanrı aşkına söyleyin, bildiğiniz sağlıklı bir masal var mı? Nice yıllara Barbie. Barbie bebek 40'ına bastı. İlk kez New York'ta bir oyuncak fuarında karşımıza çıktığında tarih 9 Mart 1959'du. 30 santimetre boyundaki bu güzel plastik bebek, öbürleri gibi yatar yatmaz uyuyan, bir yerine bastırınca feryadı basan cinsten değildi. İnce belli, uzun bacaklı ve çok bakımlıydı. Tuvalet masasına oturup süslenip püslenmeye, gardırop karşısına geçirip soyunup giyinmeye bayılıyordu. Varsa yoksa makyaj, kıyafet, balo, parti, başka derdi yok gibiydi. Ne iş yaptığını, nerede okuduğunu bilmezdiniz. Elinde pek kitap görmezdiniz. Kimliksizdi ama şık ve güzeldi. Soyup giydirilebilir, banyoda yıkayıp saçını tarayabilir, aynı yastığa baş koyup yanak yanağa yatabilirdiniz. Seri üretim çağının hızı oyuncak sektörüne de damgasını vurunca Barbie çeşitleri de çoğaldı. İnsanoğlu tek eşli ömür geçirme dönemini kapatırken çocuklar da tek bebekle büyüme huyuna veda etti. Bir Barbie yetmez sloganıyla tüketim kamçılandı. Bir anda çeşit çeşit renk renk Barbie'ler çıktı piyasaya. Sarışın sevene bomba gibi sarışın, esmer isteyene kıvırcık saçlı bir zenci. Cinsel özgürlük rüzgarlarının estiği 1960'larda kadın erkek ilişkilerinde tek eşlilikten çok eşliliğe geçilirken Barbie de birden çok bebekle aynı anda oynamaya alıştırdı bizi. Artık her bir bebeğe ve onların kıyafetine ayrı para ödemek zorundaydınız. Barbie'nize bir hediye almaya gittiğinizde dükkan sahibi aldığınız elbiseye şu ayakkabıların ne kadar yakışacağını bağlandırarak anlatmaya başlıyor ve sizi baştan çıkarıyordu. Eve gidip giydirince Barbie hemen yeni cicileriyle gülümsüyor ama o ayakkabıya uygun bir çantasının olmamasının eksikliğini de hemen hissettiriyordu. Üstelik sarışını alsanız esmeri de istiyor, masraf hepten katlanıyordu. Barbie ilk yıl 3 dolardan 350 bin adet satıldı. Ama her bebeğin ayrı gardırobu olduğundan elbiselerine harcanan para daha fazlaydı. Süslü bebeğe gösterilen ilgi hemen oyuncak sanayini harekete geçirdi. 1961 yılında Cindy adlı bir rakibi sürüldü piyasaya. O da alımlı, güzel ve aptal gülüşlüydü ama Barbie ile yarışmasına imkan yoktu. Ayrılanların gidip ayrıldıkları sevgililerine tıpatıp benzeyenlere aşık olmaları gibi Barbie'sinden sıkılanlar için de tek çıkış kapısı bir başka Barbie'ydi. Zamanla Barbie kendine bir arkadaş edindi. Ken gerçi iyi giyimli çok hoş çocuktu ama yine de evlere pek sokulmadı. Barbie sadece bizim olmalıydı. Ken'in iş yapmaması üzerine Barbie'yi üreten şirket ağırlığı gardıroba ve dekorasyona verdi. Genç kızın evi, yatak odası, çalışma odası, banyosu, bahçesi, her türlü konfor ve ayrıntı düşünülerek tasarlandı. Giysileri ünlü stilistlerce hazırlandı. Saçları için özel şampuanlar üretildi. Artık Barbie dünya çapında düşlenen bir prototipti. Kızlar onun gibi olmak istiyordu, erkeklerse onun gibi biriyle olmak. 1970'lerde yapılan bir araştırma, ABD'de liseli kızların %34'ünün bakire olmadığını ortaya koydu. Barbie ile büyüyenler değişiyordu. Artık ergenlik çağını geçen Barbie de öyle kalamazdı. Sokaklarda punk rüzgarı eserken o eski frapan giysileriyle dolaşamazdı. Yenilenmek zorundaydı. Yaratıcıları dahiyane bir yöntemle bu değişimi de paraya tahvil etmeyi başardı. Piyasaya daha modern görünümlü yeni bir Barbie sürdüler ve eski bebeklerini geri getirenlere yeni bebeklerin düşük fiyattan verileceğini duyurdular. Bunun üzerine milyonlarca çocuk yıllar yılı aynı yastıkta yanak yanağa uyuduğu Barbie'sini feda edip yenisinin peşine düştü. Kullan at kültürü ilişkilerimize kadar yansımış, ebedi bağlılığın, sadakatin ve vefanın çağı sona ermişti. Demode kıyafetleriyle eski Barbie'ler üzerlerinde eski sahiplerinin kokusunu taşıyarak fabrikaya gönderilirken yeni Barbie zincirli siyah deri elbiseleri ve erotik iç çamaşırlarıyla oyun odalarına girdi. Yeni oyuncak aslında eskisinin yeniden makyajlanmış haliydi. Ve artık ilişkilerinden çabuk sıkılmaya alışkanlık haline getiren insanoğlu onu da çabuk eskitecekti. Zaten sistemin mantığı bunu gerektiriyordu. Barbie her sıkılana yeni bir yüzünü göstererek, makyajını sürekli yenileyerek yıllar yılı herkesin gözdesi olarak kalmayı başardı. 80'lerde hafif yorulur gibi oldu. AIDS korkusu geleneksel aileyi yeniden bir araya getirirken Barbie fabrikası en çok satılan bebek kıyafetinin gelinlik olduğunu açıkladı. Dünya satışı 1 milyara ulaşınca tasarımcıları 90'larda daha da cesaretlendi. Barbie artık 30'unu aşmıştı ve anne olma vakti gelmişti. Bebeğin karnına özel bir bölme yapıp bir küçük Barbie yerleştirdiler. Bir süre sonra Barbie puset içinde bebeğini gezdirirken çıktı karşımıza. 90'larda nostalji sevenler için Barbie klasikleri sürüldü piyasaya. Nerede o eski Barbie'ler diyenler hoşnut edildi. Bu arada İran'da peçeli taklitleri çıktı. Bazı Barbie'ler açılıp saçılırken bazıları örtünerek tam bir tezat yarattı. Ve mucize bebek gelip 40'ına dayandı. Geçenlerde 40'lık Barbie'nin yeni modelleri basına tanıtıldı. Cindy Crawford'u andıran bu yeni bebek hala güzel. Kızıl saçlısının dudağının sol üst köşesinde küçük bir ben göze çarpıyor. Sarışın olanın saçı permalı, bacaklarında ise kırmızı kelebek dövmeleri var. Barbie, olgunluk çağına girerken bir genç kızın tazeliğini sergiliyor ve böylece onunla birlikte yaşlananların bir başka düşünü gerçekleştiriyor. Yaşını göstermemek. Dikkat, cebinizde canavar var. 5 ile 15 yaş arasında çocuğu olanlar neden söz ettiğimi çok iyi anlayacaklardır. Son 3-4 aydır inanılmaz bir salgın evleri istila etti. Garanti edebilirim ki özellikle büyük şehirlerde bir şekilde yan yana gelen çocukların en az yarısı ceplerinde bir deste Pokemon kartı taşıyor. Bunları birbirleriyle dövüştürmeye çalışıyor ve kendi arasında o hiç kimsenin anlamayacağı garip dille konuşuyordu. Girin bir çocuk mağazasına, durumu gözlerinizle görün. Tam bir çılgınlık yaşanıyor. Son birkaç haftada benim gördüğüm manzaralar şunlar. Ünlü bir televizyon yapımcısı, kitapçıda 10 yaşındaki oğluna, "Hayır, seninle anlaştık, her hafta sadece bir set alacağız," diye direniyor. Öfkeli bir baba, dev oyuncak mağazasında kasiyere çıkışıyor. "Bu nasıl bir şey? Şu aradığı karakteri bulana kadar bize verdirdiği paranın haddi hesabı yok."